Ayrım 6.
Bölüm 11. Bir ofisteki üç büyük dolaptan birinin önünde Peter, yaklaşık 25 bin sayfadan oluşan evrakı seyrediyordu. Mukavva kutular son haddine kadar gerilmiş, birleşme yerleri yırtılmak üzereydi. Laboratuvarın son ürününün ve belli başlı moleküllerin adları her dosyanın kapağına kaydedilmiş, dosya kenarlarına da tekrar bir numara konmuştu. Her taraf dosya doluydu. Çoğu tasdik edilmek için beklemekteydi. Bir kenarda sınıflandırılmış, diğerlerinin üzerinde ise elle bir rakamın eklendiği, izin belgesi No yazılı kırmızı bir mühür vardı. Peter odanın kapı eşiğine çıktı. L biçimindeki koridor sessizliğe gömülü bir dizi odaya açılıyordu. Tek duyulan ses rüzgarın uzaktan gelen hışırtısıydı. İki aydınlatma deliği ışığa benzer bir şey maviye çalan bir örtü yaymaktaydı. Kulak kesilen Peter ofislerin birinden gelen bir uğultu fark etti. Ama hiçbir hayat belirtisi yoktu. Rasathanenin sakinleri nerede olurlarsa olsunlar son derece sessizdiler. Peter nereden başlayacağını bilmiyordu. Yapmayı bildiğim şeyden diye mırıldandı kendi kendine. İnsan genomunun duvarları kapladığı salona doğru yöneldi. Kapıyla geçilen ortak odada Ben rahat bir koltuğa çökmüş tezleri gözden geçiriyordu. Peter içeri girince şöyle bir gözlerini kaldırdı. Peter yeni bir kan sulandırıcıya benzer bir şeyin değerini öven İngilizce bir dosyayla ilgilendi kısa bir süre. Dolaplar patlayacak derecede doluydu. Üstelik de toz içindeydi. İşaret parmağını bir tomar basılı kağıdın üstünde gezdirerek gri yüzeyde bir yol izledi. Ne kadar zamandır incelenmeyi bekliyorlardı acaba? Grom ve ekibi gecikmişlerdi. Hem de çok. Peter bilgisayarın karşısına oturdu. Olabilecek tüm kart okuyucuları, harici bir sabit disk sürücüsü ve bir ondülör, bir tarayıcı, bir grafik palet ve çok büyük formatlı bir lazer yazıcıyla donatılmış son model bir yazılım programı. Masanın üstünde bazı raporlar ve birkaç şemanın yer aldığı açık bir klasör vardı. Peter'ın bu klasöre kayan gözü tanıdık bazı kelimelere takıldı. Cümleyi okudu. XYY sendromuna yol açan kromozom sapmasının nedenleri bugün için bilinmemektedir. Onu Klinefelter sendromundan farklı kılan şey mesela suç oranındaki artışa katkıda bulunur nitelikte midir? Soru cevapsızlığını hala korumaktadır. Peter koltuğuna iyice yerleşti. XYY yaklaşık 1000 insandan birinde görülen ve vakaların çoğunda sınırlandırmak zor olduğundan asla teşhis edilemeyen bu anomaliyi biliyordu. Hastaların çoğu ortalamanın üzerinde bir boya sahiptir ama özellikle tepkisellik, kaygı hatta saldırganlığa eğilimlidirler. Bu kişilerin karyotipi, genetik haritası 47XYY'lik bir kromozom yapısı gösterir. Bir Y kromozomu fazlalığı söz konusudur. XYY sendromlu kişilerin çoğu toplumsal hayata uyum sağlamakta gerçek zorluklar çeker. Peter 60'lı yıllarda bu sendromla ilgili yazılanları hatırlıyordu. Birçok sapkın tutumun sorumlusu olduğundan söz ediliyordu ve bazı araştırmacılar onu uzun süredir aranan suç kromozomu olarak gösteriyorlardı. O zamandan beridir normal XY taşıyıcısı suçludan daha fazla XYY taşıyıcısı suçlu olmadığını kanıtlamak amacıyla art arda araştırmalar yapılmış, bir yandan da başka araştırmalarla bunun tam tersi kanıtlanmaya çalışılmıştı. 70'li yıllarda yapılan bir araştırma, yüksek güvenlik hapishanelerinde bulunanlarda bir XYY fazlalığı olduğunu ileri sürmüştü. Kanıt ve güvenilir istatistiki değerler olmadığından bu teori sonunda unutulmaya terk edilmişti. Genetikçilerin hepsi bu suç kromozomu efsanesini biliyordu. Peter kalın evrakın sayfalarını karıştırdı ve kromozom anomalilerine ait birçok referans buldu. Her seferinde bu anomalileri şiddet ve suçla bağlantılandırıyorlardı. Mesleki merak uyanan Peter hangi ilacın söz konusu olduğunu görebilmek için kapağa baktı. Kromozom araştırması 1. Bugünkü bilgiler üzerine rapor. Hiçbir dosya numarası, hiçbir laboratuvar adı ya da test edilecek molekül yoktu. Peter sayfaları biraz daha karıştırdı ve böyle bir araştırmanın sadece saldırganlık üzerine yöneltilmiş olmasına şaşırdı. Her patoloji için yazar, anomali ile bireyin şiddet içeren davranışları arasında bir bağ kurmaya çalışıyordu. Raporun tamamı bu yaklaşıma öncelik vermekteydi. Peter masanın üstünde yığılı diğer dosyalara da göz attı. Hepsi bir laboratuvar ve bir ilaçla ilişkiliydi ve hepsi beklemedeydi. Sonra kütüphane olarak kullanılan odada Ben'le ikisinin görmüş oldukları şey geldi aklına. Ben dedi yerinden kalkmadan. Evet, bana çabucak bulunduğun odada ne olduğunu söyleyebilir misin? tarih ve mitoloji üzerine birçok kitap, ayrıca fazla sayıda tez ve sosyolojik deneme ve biliyor musun hepsi ya da neredeyse tamamı şiddetle bağ kuruyor değil mi? Diye onun sözünü kesti Peter. Kesinlikle, sen ne buldun? Henüz bilmiyorum. Odama gidip sıcağı sıcağına konu üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Akşam yemeğinden önce buluşup durum saptaması yapalım mı? Yatağına yerleşip örtüyü bacaklarına çeken Peter, başucu sehpasının üstüne koca bir kahve termosu koyarak kalın evrak hızla okumaya girişti. Hiçbir şeyi unutmamak için küçük bir deftere ara sıra notlar alıyordu. Dışarıda hava düzelmemişti. Şiddetli rüzgar, ölmekte olan kuşlar gibi sertçe camlara vuruyordu. Peter yerinden sıçrıyor ve saniyeler boyunca büyük beyaz boşluğu seyrediyordu. Jandarma yukarı çıkamazdı. Değiştiremeyeceği durumu kabul etmeliydi. Ve Gerland'ın bunda hiçbir payı yoktu. Peter saati kolluyordu. Emma'nın telefonunu beklemekteydi. Neden aramıyordu? Tekrar işe gömülmek zorunda kaldı. Sayfalar boyunca uzun bir genetik hastalıklar listesi uzayıp gitmekteydi. Her bir hastalık içinde suç oranı artışına katkıda bulunan görünüm üzerine notlar ve konuyla ilgili mevcut araştırma referansları vardı. Önemli bir bölüm XYY sendromuna ayrılmıştı ama Peter'ın kafasını en çok kurcalayan şey sayfa kenarlarına yazılmış olan notlardı. Dolma kalemle yazılmış ince ve keskin bir yazıydı. Karakterler yuvarlaklıktan yoksun, sert hatlardan oluşmuştu. Harici oran, ülke 10 yıl için %2 ile %54 arası, dahili oran %29 ya da üstü oranlar. Bakınız Louise'in araştırması. Peter o sabah sorguladıkları araştırmacılardan birinin adını hatırladı. Louise Estevenard, kır saçlı, pek konuşkan olmayan, safi sinirden oluşmuş, 50'lik bir adamdı. Louise, sanırım siz ve ben biraz çene çalacağız diye mırıldandı Peter. O sırada bir kağıt hışırtısı onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Birkaç saniye boyunca sesin nereden geldiğini araştırdıktan sonra kapının altında küçük bir zarf fark etti. Peter yatağından fırlayıp zarfı aldı ve dışarı çıktı. Bir gölge daha o kim olduğunu anlayamadan koridorun ucuna varmıştı bile. Ayağında çoraplarla peşine düştü. Köşeye döndü ve bir adamın yemekhane yönünde uzaklaştığını gördü. Peter kaygılı eczacı George Scollett diye tanıdı. George! Adam bir anda kasılıp kaldı ve endişenin yiyip bitirdiği bir suratla arkasına döndü. Ne yapıyordunuz diye sordu Peter. Bunu atan siz misiniz? George şiddetle başını salladı. Hayır, burada olmaz, şimdi değil. Ama bunu siz, burada olmaz diye ısrar etti George. Kimsenin duymadığından emin olmak için sinirli sinirli etrafına bakındı. Notu okuyun, bizi birlikte görmemeliler. İşaret parmağını dudaklarına götürdü. Şşşt! Sonra Peter'ı zarfla baş başa bırakarak gözden kayboldu. Bölüm 12. Emma sakinleşmek, aklının sesini dinlemek için kendisini zorladı. Derin derin nefes alıp verdi. Kalbi göğsünde deli gibi çarpıyordu. Evlerde yanan tek bir ışık olmadığını fark etmişti. Tek aydınlatma kaynağı birkaç binanın köşesine asılmış ve sokak lambası işlevi gören şu lambalardı. Neredeyse gece yarısı oldu. Bütün köyün uykuda olması normal, öyle değil mi? Emma göğüs geçirdi. Yorgunluk ona iyi gelmiyordu. Karşılama komitesi burada değil mi diye şaşkınlığını belirttim onun yanına gelerek. Hayır, üstelik belli ki bütün köy uykuda. Emma, Tim'in bitkilerin arasında kaybolan yola baktığını gördü. Gözleriyle karanlığa gömülmüş evleri tarıyordu. Söylesenize, bildiğiniz bir pansiyon var mı ya da geceyi geçirebileceğim bir yer diye sordu Emma. Size bir pansiyon odası bulabilirim sanıyorum, dert etmeyin. Dostlarınız pek de ciddi kişiler değilmiş. Halbuki kararlaştırılan saati geçirmedik. İyi başladık diye homurdandı Emma. Tim onun bavulunu aldı. Elinde bir cep feneriyle kendisini takip etmesini işaret etti. Sizi bir yere yerleştireceğim. Yarın dostlarınızın ortaya çıkıp çıkmadığını görürüz. Gecenin karanlığında beyaz rengiyle beliren küçük bir kiliseye doğru ana yoldan yukarıya doğru çıkarlarken Emma az kalsın olduğu yerde çakılıp kalan rehberine çarpıyordu. Özür dilerim. Önlerindeki zemini incelemekle fazlasıyla meşgul olan Tim cevap vermedi. Emma onun bakışlarını takip etti. Gördüğü iki tane boş av tüfeği kovanı ve Tim'in fenerinin ışığında görünen geniş ve koyu bir halkaydı. İçimi rahatlatın. Köyün orta yerinde avlanma alışkanlıkları mı var bunların? Diye fısıldadı Emma. Çok hızlı ve her zamankinden daha tiz bir sesle konuşuyordu. Korku. Deminden beri bu korkudan kurtulamıyorum. Burada aksayan bir şey var. Önce bütün evlerin ışıklarının sönük olması, sonra bizi karşılamaya hiç kimsenin gelmemesi ve şimdi de bu. Hayır, böyle adetleri yok. Bir sorun var diye ekledi Tim. Toprağın üstündeki diğer fişek kovanlarını göstererek. Yolun üstünde 20 kadar kırmızı boş kovan vardı. Emma kaskatı kesildi. Kendilerini çevreleyen evlerin cephelerini inceledi. Neredeyse hepsi düz ayak, akasyalar ve pasifik kestane ağaçlarıyla çevrili, beyaz badanalı, ahşap binalardı bunlar. Birdenbire en yakındaki sakil yapının giriş kapısının açık olduğunu görerek Tim'i kolundan çekti. Adam Emma'yı takip etti. Emma ara sokağa doğru ilerledi ve basamaklı sekiye çıktı. "Kimse yok mu?" diye sordu hafif bir sesle. Tim onun önüne geçti ve kapının üst camına sertçe vurdu. "Hey!" diye seslendi. "Orada mısınız?" Tim kapıya bir kez daha vurduğu sırada Emma kapı aralığından içeriği incelemek için eğildi. Kimseyi göremeyince kapının kanadını ayağıyla itti. "İyi akşamlar!" diye seslendi. Bu sözüne inanmaksızın. Bütün bunlar gittikçe daha az hoşuna gidiyordu. Tim eliyle elektrik düğmesini bulup açtı. Hol ve salon olarak kullanılan oda karanlıkta kalmayı sürdürdü. "Elektrikler kesik," diye belirtti. "Ama sokak lambaları yanıyor. Muhtemelen köyün jeneratörüne bağlıdırlar." Cep feneri girişteki halıda onlara bir yol açtı. Parkenin üstüne devrilmiş bir sandalye dışında salon son derece düzenliydi. Emma yerde bir cesetle karşılaşmayı bekliyordu. Oysa hiçbir şey yoktu. Ortalıkta kimse de görünmüyordu. "Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz?" Tim bavulu bıraktı. Cevap olarak eşi geçti ve tekrar seslendi. "Kimse yok mu?" Bu sefer başlarının üstündeki döşeme gıcırdadı ve bir şey hızla yer değiştirdi. "Bir fare," diye fısıldadı Tim. "O zaman çok büyük bir fare olmalı." İkna olmayan Emma merdivene yaklaştı. Kat tamamen karanlığa gömülmüştü. Basamakların tepesinde bir hareket fark etti. Boğazı düğümlenmiş vaziyette geri çekildi. Bir kedi miyavlayarak merdivenden indi. Miyavlamayı sürdürerek Emma'nın ayak bileklerine sürtündü. "Bence çıkmalıyız," diye mırıldandı Emma. "Ne de olsa tanımadığımız insanların evindeyiz. Geri dönerlerse sıkıntı yaşayabiliriz." "Kapı açıktı," diye hatırlattı Tim. "Şartlar." "Biliyorum. İşin doğrusu şu ki kendimi rahat hissetmiyorum." Kedi miyavlayarak salona gitti. Emma Tim'in feneriyle onu takip etmeye karar verdi. Kedi mutfağa girip boş mama kabının önünde durdu. Böğürlerini Emma'nın bacaklarına sürterek etrafında ısrarla döndü. "Aç mısın?" Uzun uzun aramasına gerek kalmadı. Raflı dolabın üstündeki bir kasede bir paket kuru mama vardı. Kedinin kabına epeyce mama boşalttı ve kedi mırıltılar çıkararak oburca yemeğe koyuldu. "Bu kedi iki gündür bir şey yememiş. Sizinle dalga geçen bir obur bu. Kedinin dilini anlıyorsunuz galiba." "Takvimleri okumayı biliyorum," diye cevap verdi Tim. Duvara asılı bir duvar takvimini feneriyle aydınlatarak. 18 Ekim Perşembe gününe, yani bir gün öncesine kadar olan tüm yapraklar koparılmıştı. "Pekala, buradan çıkıyoruz," diye kararını bildirdi Emma. Dışarı çıktıklarında tekrar sokağı gözden geçirdi. Böcekler sık bitkilerin arasında cırlıyorlar, yaprakların giderek artan hışırtısı arasında seslerini duyurmakta güçlük çekiyorlardı. "Başkalarının kapılarını çalalım. Kimse açmazsa beni en yakın adaya götürürsünüz. Bu sizce uygun mu?" Tim burnunu yukarıya kaldırıp rüzgarın ağaçların arasındaki şiddetini kestirmeye çalışarak suratını buruşturdu. En yakın ada tekneyle bir saatlik mesafede. Meteoroloji raporunu dinlemeden böyle bir tehlikeye atlamam. Şu berbat fırtınanın nerede etkili olduğunu bilmek istiyorum. Açıklarda mı yoksa başka yerlerde mi? En fazla yarım saat önce denizin üstündeydik. Okyanus böyledir doktor. Bir anda değişir ve bana inanın, eğer öfke kusuyorsa teknemde olmayı istemezsiniz. Ama eminim birini buluruz. Çan kulesini işaret etti. Bakın, belki de herkes oradadır. Emma onun peşine takıldı ve pembe damlı mütevazi bir binaya kadar yürüdüler. Tim yavaşladı. Sundurmanın üstündeki bir lamba ahşap kapının iki kanadını aydınlatmaktaydı. Tim kendi fenerini de kapıya doğru tutarak ışığın çoğalmasını sağladı. Kapı zorlanmış, derin çentiklere yol açan birçok darbe sonucu kilit kırılmıştı. Tim bir kanadı iterek içeri girdi. Fenerinden yayılan ışık demeti yoğun karanlığı araştırıyordu. Rengarenk vitrayları yalnızca gecenin soluk rengi sarmalamaktaydı. O sırada burunlarına gelen korkuyla irkildiler. Çok uzun zamandır temizlenmemiş tuvaletlerin genel pis kokusu. Emma yeniyle burnunu kapadı. Tim cebini yoklayarak bir kibrit çıkardı ve birkaç mum yaktı. Mum alevleri uzadı ve ışıklı bir hale oluşturarak devrilmiş sıraları, yerdeki parçalanmış Bakire Meryem heykelini ve bir köşedeki dışkıları aydınlattı. "Neler olmuş burada?" diye fısıldadı Emma. Tim üzerinde pek belirgin olmayan yuvarlak bir delik açılmış bir sıranın yanına çömeldi. Uzun tırnak izleri cilayı yok etmişti. "Sanki vahşi bir hayvan girmiş buraya. Tırnaklı bir hayvan." "Yapmayın, korkutuyorsunuz beni," dedi Emma. Küçük sağına doğru ilerleyerek durumu kavramalarına yardımcı olabilecek bir işaret aradı. Sunağın önünde aniden taş kesildi. Kutsal kase dolabı, bir şamdan ve bir kutsal kitap yere düşmüş kutsal çarap örtüsünün üzerine devrilmişlerdi. Kan ince sızıntılar halinde sunağın üzerine akıp durmuştu. Birbirine paralel çizgiler oluşturan 4 izden ibaretti. Emma bu iç karartıcı izleri koro yerinin döşemesindeki bir yarığa kadar takip etti. Orada sökülmüş 4 uzun tırnak vardı. Emma olup biteni gözünün önüne getirmekte hiç zorlanmadı. Birisi burada bir kadını yakalayıp dışarı sürüklemek istemişti. Kadın var gücüyle sunağa yapışmış, kendisini sürüklemelerine izin vermektense tırnaklarının kopmasını göze almıştı. Emma yutkundu. Hemen çıkalım dedi. Daha doğrusu bir an önce adayı terk edelim. Bölüm 13. Emma ile Tim kumsal yönünde Omoa Caddesi'nden aşağı iniyorlardı tekrar. Emma ellerini megafon gibi ağzına götürüp rüzgara rağmen sesini duyurmak için bağırdı. Kimse yok mu? Hey, orada mısınız? Soluğu tükendiği için Tim onun kolunu tuttu. Bağırmasanız daha iyi edersiniz. Köyde birileri olsaydı bizi çoktan duyarlardı. Dikkat çekmemeyi tercih ederim. Böyle bir şeyi kim yapmış olabilir ki? Bu adada tehlikeli hayvanlar yok değil mi? Yok. En kötü ihtimal yabani domuzlar saldırabilir. Ama bu kiliseyi harabeye çeviren şey çok daha iri, daha güçlü görünüyor ve daha da yırtıcı. Emma bu uğursuz yeri terk etmekte acele ederek hızlı adımlarla yürümekteydi şimdi. Birdenbire yağmur başladı. Bilye gibi iri damlalar düşüyordu. Bir bu eksikti diye söylendi Emma. Bir dakika içinde ağaçların iri yapraklarını ve çatıları kamçı gibi döven suların gürültüsü rüzgarın uğultusunu bastırdı. Tüm bir köy halkı ne de olsa diye yüksek sesle isyan etti ama 300 kişi bir anda yok olamaz ki, mutlaka bir yerlerde olmalılar. Belki de Hanavove'dedirler, kuzeydeki öbür köyde. Oraya çabucak gidebilir miyiz? Karayoluyla mümkün değil. Yol dağlardan aşıyor ve basılmış topraktan daracık bir patika şeklinde. Deniz yoluyla sorun olmaz ama fırtınasız havada. Emma çevresini kolaçan ediyor, korkulacak ya da sevinilecek bir şey olup olmadığını bilmeden insan varlığına dair ufacık da olsa bir iz arıyordu. Tüm bir köyü bu hoyrat sürgüne ne tür bir hayvan zorlamış olabilirdi? Her tarafta av saçması kovanları vardı. Ama ağaçların arasında tek bir hayvan leşi görünmüyordu. Gidip daha uzakta ölmüşse o başka. Emma başını salladı ve saç tokasından fırlayan saçlarını tekrar topladı. Bundan hoşlanmıyorum. Bu iç karartıcı bir durum. Kumsala yaklaştıklarında kumlara çulanan azgın dalgaların kırılma sesini işitti ve fırtınanın sağanak yağmurun düşündürdüğünden daha şiddetli olduğunu anladı. Rüzgar yağmura tuzlu bir çisenti katarak gürültülü esmekteydi. Halatla bağlanmış teknelerinin direği tehlikeli bir biçimde sallanıyor, tekne araba lastiklerine her çarptığında iskelenin tahtaları sarsılıyordu. Yola çıkabilecek miyiz diye endişeyle sordu Emma. Çıkmamız gerekiyor dedim gergin bir halde. Emma'ya tekneye binmesi için yardım ederek halatları çözdü. Ardından motoru çalıştırdı ve dalga kırağından uzaklaşmak için dalgalar arasında dümen kırmaya başladı. Küçük kameranın içinde onun yanında duran Emma var gücüyle tutunmaya çalışıyordu. Tekne açık denize çıkmak için çark etti. Dalgaların arasında durmadan inip çıkıyordu. Art arda gelen iki boşluk alabora olmaktan korkan Emma'nın yüreğini ağzına getirdi. Ama Tim durumu kazasız belasız atlatmayı bildi. Üçüncü boşluk daha yavaş açıldı. Sanki okyanus bu kez derin bir nefes alacak zaman tanımak istemişti kendini. Su tekneyi öfkeyle köpüren bir duruğun tepesinde asılı bırakmak için gövdenin altına hücum etti. Ardından 20 tonluk çelik dosdoğru karanlık ve köpüklerle alacalanan bu vadiye doğru kaydı. Pruva su duvarına toslayarak onları kumanda bölümüne savurdu. Buz gibi bir su tabakası tekneyi kapladı. Ambara varana kadar tüm açıklıkların içine doldu. Hemen ardından Pruva bodoslaması havaya kalktı ve dalgaları yararak tekrar sertçe aşağı düştü. Ayaklarının altından mekanik bir hıçkırık sesi geldi ve makineler stop etti. Tim'in motoru yeniden çalıştırmasına bile fırsat kalmadan bir başka dalga gelip tekneye şiddetle çarptı. Yönü değişen tekne gelen bir sonraki dalgayı yandan yedi. Emma cama doğru öyle bir şiddete savruldu ki tutunması mümkün olmadı. İçgüdüsel bir hareketle kolunu yüzüne kapattı. Art arda birçok dalga küpeşteye şamar gibi inmeye başladı ve Emma kendine geldiğinde yeniden kumsala doğru sürüklenmiş olduklarını gördü. Korkunç bir sürtünme gövdeyi sarstı. Sonra her şey hareketsizleşti. Tim makineleri tekrar çalıştırmayı denerken sövüp saydı. Karaya oturduk diye itiraf etti sonunda. Durmadan kış taraftan dalga yiyorlar ve her seferinde sular güverteye akın ediyor, teknenin içine kadar giriyordu. Tim motoru tekrar çalıştırmayı başardı ve kum yığınından kurtulmak için sonuna kadar gaz verdi. Sonuç yoktu. Aynı derecede yararsız birçok denemeden sonra yazgısına boyun eğerek başını salladı. Sular sel gibi saçlarından yüzüne akıyordu. Tekne ters dönmeden buradan çıkmak lazım. En gerekli şeylerinizi alın. Ben de eşyalarımı toparlayayım. Emma sırılsıklam olmuş bavulunu açarak içinden bir sırt çantası çıkardı ve aceleyle doldurdu. Tim geri geldiğinde elinde su geçirmez uzun bir kılıf vardı. Küpeşlinin ön tarafına gitmek için Emma'ya yardım etti. Kumsal olsa olsa 10 metrelik bir mesafedeydi. Tim Emma'yı bir halat yardımıyla indirmek istedi ama dalgalar teknenin gövdesinde çatlamaktaydı. Emma bir sonraki dalganın içine attı kendini. Sular onu kapladı ve çok geçmeden biraz ileriye fırlattı. İlginç bir biçimde Emma'nın beklediği kadar soğuk değildi su. Tehlikeden uzaklaşmak için hızlı hareket etmeye çalıştı. Tim'in kendisini takip ediyor oluşuna güveniyordu. Adam onun tam arkasındaydı. Kelimenin tam anlamıyla kıyıya fırlatıldılar. Sırılsıklam kumun üzerinde kapkara gökyüzünün altında serilmiş yatarken Emma çocuklarını sonra da kocasını düşünerek yutkundu. Olayların Peter ve Ben için daha iyi bir seyir izlemesini tüm kalbiyle diliyordu. Çünkü içinden bir his yaşadıklarının ancak uzun bir kabusun başlangıcı olduğunu fısıldamaktaydı. Tim'e gelince soluksuz kalmıştı. Nükteden çok küstahlık barındıran bir kahkaha attı. Sanırım ada bizim gitmemizi istemiyor. Bir vatandaşın Birleşmiş Milletler önünde okunan konuşma metni. Biliyorum ki yönetmekle meşgulsünüz. Bir yere müdahale ettiğiniz her seferde tarafları gözetmek zorundasınız. Ama bana dünyada her 4 saniyede bir insanın açlıktan öldüğünü ve bunu önlemek için ne hükümetlerinizin ne de sizin harekete geçtiğinizi söylüyorlar. Bu durumda ne işe yarıyorsunuz siz? Bana bunun doğru olmadığını, elinizden geleni yaptığınızı söylemeyin, inanmam. En zengin ülkelerin kendi tarımlarına her yıl ne kadar mali destek sağladıklarını biliyor musunuz? 300 milyar dolardan fazla. Evet, doğru duydunuz. 300 milyar dolar. Peki gelişmekte olan ülkelere tarımlarını desteklemek için ne kadar para veriyorlar? 10 milyardan az. Halbuki bizim ülkelerimizde üretilen yiyeceğin 1/3 ile 1/4 arası tüketilecek yerde sırf savurganlık yüzünden çöpe gidiyor. Burada dengesizlik yok mu? Ve her gün 20 binden fazla cana mal oluyor. Katil bir ekonomik sistem adına bugün alınan sahte önlemler tüm bu insanların mezarını kazmakla kalmayıp bizim mezarlarımızı da hazırlıyor. Hala harekete geçebiliriz. Yarın çok geç olacak. Çünkü başka olaylar eklenip bizi aşacak. Buzulların erimesi bugün artık bir bilim kurgu kehaneti değil, bir gerçek. Buzullar yok oluyor. Bazıları 1 milyar insanı su açısından besleyen büyük nehirlerin kaynağı. Bugün açlığı gideremiyorsak, yarın susuzluğun dünya nüfusunda ciddi bir azalmaya yol açacağına inanabilir miyiz? Okyanusların seviyesi giderek yükselmekte. Bu hızda gidersek kısa bir süre sonra Antarktika'nın batısındaki ve Grönland'daki iç buzullar eriyecek. Bilim adamları su seviyesinin 10 ila 12 metre yükseleceğini tahmin ediyorlar. Dünya haritasının tümüyle silindiğini düşünün. Kıyılar kilometrelerce karanın içine itilecek. Bazı ülkeler toptan yok olacak. Tarım alanları değişime uğrayacak. Nüfuslar daha da yoğunlaşmak zorunda kalacak. Bu durumda sağlıkla ilgili tehlikelere, mahrumiyetlere bağlı şiddet eylemlerine yol açacak. İktidar mücadelelerimizi biraz azaltıp sorunu ciddiye alma zamanının geldiğini düşünmüyor musunuz? Çünkü bizi bekleyen tehlikeleri biliyoruz. Bilim adamları her gün bize geleceğin tasvirini yapmakta. Zamana karşı bu yarış çok uzun süre önce başladı. Yine de kimse kılını oynatmıyor. Bunu anlamıyorum. Cesetleri ayaklarınızın dibine mi koymak lazım? Açlık, susuzluk, iklimlerin bozulması, sözünü ettiğimiz şey insanlığın korunması değil mi? Bu ayrıca Birleşmiş Milletler'in görevi değil miydi? Biliyorum ki benden önce başkaları da gelip sizden ricada bulundular. İsteklerini belirttiler. Bizimki gibi zengin ve uygar bir dünyada Birleşmiş Milletler'in harekete geçebileceğini düşünüyorduk. Hem de çabucak. Ama hiçbir şey değişmedi. Beni üzen şeyleri size yazdığım süre içinde 20 insan öldü. Çünkü yiyecek bir şeyleri yoktu. Ve bu süre içinde gezegenin öteki tarafında yüzlerce kilo yiyecek çöpe atıldı. Açlık yüzünden her gün 20 binden fazla insan ölüyor. Bu sadece bir başlangıç. Çünkü yarın susuzluk, nüfus sıkışıklığı ve korku da eklenecek. şiddet artacak. Birleşmiş Milletler nerede olacak o zaman?